Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru yedik, yaş olduk. Ayak yedik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, baba tapduk manasın saçtık elhamdülillah. Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.
Değerli dinleyenlerimiz, çocukları için bir karakter eğitimi dergisi olan Bizim Bahçe Dergisi'nin katkılarıyla hazırladığımız Çocuk Kalbi programından hepinize merhabalar, hayırlı günler. Marmara Üniversitesi Din Kültürü ve Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamızla geçen haftaki programımıza bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamızın ailede ahlak eğitimiyle ilgili bu başlıkta bir kitabı var. Bu kitabı mütalaa ediyoruz. Geçen hafta hocam anne baba tutumlarında kalmıştık. Çocuğun ahlaki gelişimini doğrudan etkileyen faktörlerden bahsederken arkadaş, çevre, okul, bunun en önemli unsurun anne baba tutumları olduğunu ifade etmiştiniz. Ve bunlardan üçüncü, yani aşırı koruyucu anne baba tutumunda kalmıştık. Oradan isterseniz devam edelim.
Ben de besmele ile başlayıp sevgiyle saygıyla dinleyicilerimi selamlıyorum. Evet, ailede anne baba tutumları çocuk eğitiminde çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü çocuk sosyal öğrenme dediğimiz model almayla öğreniyor. Dolayısıyla anne baba nasıl bir tutum sergiliyorsa çocuk da ona göre şekil alıyor, ona göre eğitim yapılıyor. Bu anlamda eğitim kitaplarının başında anne baba tutumları sıralanıyor. Dolayısıyla biz de onları konuşmaya başlamıştık. Neydi bunlar? Baskıcı ve çok serbest, ilgisiz anneler babalardı. Şimdi aşırı koruyucu anne babalar. Aslında şu anda en çok rastladığımız aile tiplerinden, anne baba tutumlarından birisi bu aşırı koruyuculuk. Bu birçok konuda olduğu gibi bir köşeden bir başka köşeye kaydılar anne babalar. Eskiden daha çok geleneksel aile yapısında baskıcı bir, sert bir disiplin anlayışı vardı. Buna biraz da tepki olarak ve daha çok da batıdan gelen fikirler, işte kitaplar, tercümeler yoluyla bu tutumu benimsemeye başladık. Ve o kadar çocuk merkezli oldu ki, yani evin merkezi çocuk oldu. Çocuk ne derse o oluyor. Çocuk ne isterse yapılıyor. Hele anne baba gençliğinde biraz da sıkıntı çekmişse, bunun ezikliğiyle, işte ben çok sıkıntıyla büyüdüm, benim çocuklarım aynı sıkıntıyı çekmesin diye çocukların her istediklerini yerine getiriyor. Evlerimiz oyuncak deposuna döndü. Çocuklar böyle neyi oynayacağını şaşırıyor. Halbuki adı üstünde çocuktur, hemen bıkıyor. Sizin böyle 200-300 lira verdiğiniz oyuncak onun için 1-2 saat bir olay, hemen unutup gidiyor. Halbuki çocuğun çocukluğunu dikkate alarak hareket etsek, böyle aşırı tutumlardan korunsak çok iyi olur. Peki böyle tutum olursa ne olur, sonuç olur? Ya olsa ne olur? Evet, şımarık çocuk oluyor, bir tatminsiz çocuk oluyor. Yani hiçbir iyilikten tatmin olmuyor veya güzelliklerin tadını alamıyor çocuk. Diyelim ki bizim yetişme zamanlarımızda bayramlık diye bir olay vardı. Evet. Annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz çoğunlukla alacakları şeyleri bayramlara dek getirirlerdi. Hem bayramın tadını çıkardık hem de o alınacak şeyin tadını çıkardık. Nasıl oluyordu bu? Çocuk hayal ediyor, bekliyor, geldi gelecek, onun zevkini taşıyor. Ama şimdi böyle bir hayalini de elinden aldık çocuğun.
Bayram gecesi de yastığın altına koyardı o yeni ayakkabıyı, elbiseyi.
Tabii.
Evet. Ve onunla yatardı.
Kıymeti yani. Bilinirdi. Evet. Şimdi daha neredeyse ağzından çıkmadan çocuk baksa hemen gidip alıp doğru kasaya gidiyoruz. Bu hoş bir şey değil. Yine bu aşırı koruyuculuğun sonucu olarak çocuğa hiçbir şey yaptırmıyoruz. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. İşte çocuğu okula bizzat götürüyoruz. Çocuğun ödevlerini beraber yapıyoruz. Çocuğun elbiselerini giydiriyoruz, yemeğini yediriyoruz. Çocuk anne babaya bağımlı hale geliyor.
Hocam her şeyden öte şey de var değil mi? Çocukta mesela disiplinli, yani sorumluluk düşüncesine oturtmak için deniyor ki çocuğun gelişim aşamalarına göre yapması gereken şeyleri bizzat ona yaptırarak bunu oturtabilirsiniz. Dolayısıyla ödevinden bahsettiğiniz çocuğun yapması gereken şeyleri ebeveyn yüklendiği zaman bu sorumluluğu, dolayısıyla çocuklukta sorumluluk duygusunun gelişimi de şey olmuş oluyor, engellenmiş oluyor değil mi?
Nitekim hani eskiden doğru yanlış ayrı tartışılabilir ama 13-14 yaşında evleniyorlardı. Çocuklu kızlar belki daha şey yapıyor, evleniyordu. Ama bir derecede de sorumluluk alıyordu. Şimdi 20 yaşını geçiyor, 22, 23, 24, 25 yaş geliyor. Üniversite bitiriyor. Hala bir sorumluluk almadığı için hayatta bocalıyor. Dolayısıyla çok aşırı koruyucu tutum sergileyen anneler babalar durumlarını bir daha gözden geçirsinler. Çocuklara bu şekilde çok üzerine durmaları çocukların bağımsız kişilik kazanmalarına engel oluyor. Tek başına iş yapmalarına engel oluyor. Ama sürekli bağımlı hale getiriyor. Şimdi bağımlı olmakla bağlı olmak arasındaki farkı konuşmuş muyduk bilmiyorum.
Konuşmamıştık hocam.
O zaman konuşalım. Şimdi çocuğun anne babaya bağlı olmasıyla bağımlı olması arasında bir fark var. Şimdi elbette çocuklar, evlatlar anne babaya bağımlı olsunlar. Yine karı koca birbirine bağlı olsun ama bağımlı olmasın. Bağımlı olmasın ne demek? Onsuz hiçbir şey yapamaz demek. Her şeye izin alıyor. Şunu yapabilir miyim? Şunu gidebilir miyim? Oturabilir miyim? Kalkabilir miyim? Uyuyabilir miyim? Vesaire. İşte bununla ilgili şey de anlatıyorlar böyle işin mizahi tarafını. Askere gelmiş çocuk. İki katlı bir şey var, ranza var. Annesine telefon ediyor. Anne ikinci kata mı yatayım, birinci kata mı yatayım? Yani bu benzeri durumlar biz üniversitede öğrencilerimizle rastlıyoruz. Yani o kadar annesine babasına bağımlı ki. Dolayısıyla böyle aşırı çocukları bağımlı hale getirmek hoş olmuyor. Bu şekilde bağımlı olursa evlendiği zaman bu kızlar mesela yine annesine bağımlı olmaya devam ediyor. Bu sefer kocasıyla sorunlar yaşıyor. Ya da tersi erkek bağımlıysa bu sefer annesine, genelde annesine bağımlı oluyorlar. Babasına bağımlı olanlar çok fazla değil ama annesine bağımlı olan erkek çocuğu da bu sefer annesi de sürekli onu gütmeye, sürekli yönetmeye alıştığı için, karşılıklı yönetmeye ve yönetilmeye alıştıkları için sürekli bu ihtiyacı hissediyorlar. Bu sefer damat gelinle, hanımıyla sorunlar yaşıyor.
Evet. Yani mesele buraya kadar uzanıyor.
Kesinlikle ve şu anda çok yaygın olan ve bayağı da yanlış bir tutum var.
Evet.
Çocuk merkezli bir şeyler olmaya başladı.
Yani şöyle bir şey de diyorlar. Ataerkil aileden çocuk erkil aileye
aynen,
geçtik.
Aynen öyle oldu. Hocam. Ve aynen öyle oldu. Çocuk belirlemeye başladı. İşte bununla ilgili olan çocukla arkadaş olalım mı? Hayır, arkadaş olmayalım. Biz anne baba kalalım.
Doğru.
Çocuğun arkadaşı ayrıdır. Anne baba olalım. Anne babanın bir otoritesi var. Bir saygınlığı var. Onu kaybetmeyelim. Ha, arkadaşça tutumlar yapabiliriz. Onu anlamaya çalışabiliriz. O ayrı bir şey ama çocuğun arkadaşlığı farklı bir şeydir. Bu aşırı koruyuculuk maalesef toplumu çocuk eğitiminde bayağı hatalara götürüyor.
Dolayısıyla değerli dinleyenlerimiz, çok yaygın olan, meşhur olan, kulağa da hoş gelen bir tabir var. Babaları tanımlanırken arkadaş gibi baba tanımı yapılıyor. Hocamız bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Arkadaş gibi değil, baba gibi baba ama arkadaş olmadığında arkadaşlık da yapabilecek bir baba.
Evet.
diyoruz. Hocam bir de şey var. Şimdi her şeyin böyle en iyisini isteyen, çocuğunun mükemmel olmasını isteyen. Yani benim çocuğum her şeyde en iyi olmalı. En iyisini yemeli, en iyisini içmeli, en iyisini giymeli. En iyi hocalarda okutulmalı vesaire. Böyle bir en iyici bir tutum var. Buna mükemmeliyetçi tutum deniyor.
Evet, bu da maalesef bazı ailelerde diyelim, bazı anne babalarda var. Her şeyin güzelini istiyor. Tabii ki güzelin yapınca adam gibi yapmak, güzel gibi yapmak bir şey. Ben de o fikirdeyim ama tadında bırakmadığımız zaman o işkenceye dönüyor. Özellikle çocuklara işkence dönüyor. Her şeyde en başarılı olması isteniyor. Ya, halbuki çocuk veya hepimiz yetişkine dair her konuda başarılı olamayız ki. Yani bir de çoklu zeka şimdi açıklamaları var. Evet. Yani bazılarımız sanata yetenekli olur, bazılarımız sanayiye, teknik konulara yeterli olur. Bazıları okumaya, yazmaya, bazıları resime vesaire. Herkesin şeyi farklıdır ve her konuda aynı yeterliği göstermek mümkün değil, mükemmelliği göstermek değil. Böyle çocuğu zorladığımız zaman çocuk çocukluğunu yaşamıyor ve bu özel okula gönderenlerde daha çok oluyor ama herkes de oluyor. Çocuğun çocukluğunu yaşamasına imkan vermiyoruz. Şimdi istiyoruz ki çocuk tamam okula gitsin ve okulda başarılı olsun. Bir de böyle liberalist bir anlayış var ya, yani mutlaka başarılı olmasın, olmazsan eziliyorsun gerçekten. Evet. Bırakıversen de çocukları eziliyorlar. Dolayısıyla akademik başarı istiyoruz. Diyoruz ki çocuk bunun yanında işte bir de Arapça öğrense iyi olur. Kur'an da olsa iyi olur. Hafızlıkta yaptırsak iyi olur. İyi ya bu izcilik de güzelmiş. Ondan sonra ya işte bak şu da var, şuraya da gitse iyi olur. Bir de müzik aleti çalsa iyi olur falan. Çocuk bunların hepsinin altında kalkamıyor ve boğuluyor.
Zamanında bizim, evet, yapamadığımız her şeyi çocuğumuzun yapmasını istiyoruz.
Evet.
Başaramadığımız her başarıyı onların başarmasını istiyoruz. Bu güzel bir duygu ama hocamın da buyurduğu gibi aşırı giderse çocuk çökebilir, ruhen çökebilir. Faydamız olsun derken zararımız olabilir. Yani çocuğun gerçekten 35 yıllık öğretmeniz, işte kimisi sözel zekada başarılı oluyor, kimisi sayısal zekada başarılı oluyor, kimisi duygusal zekada başarılı olur. İlle hepsinden biz öğretmenler de bunu istiyoruz. Dört dörtlük başarılı istiyoruz. Yok bu yani. Binde bir öyle oluyor dört dörtlük başarı. Dolayısıyla çocuklara iyilik yapalım derken onu ezmemeliyiz. Yani şöyle bir örnek verelim. 5 tonluk bir kamyon aldık. 0 kilometre. Buna 10 ton yük yükledik. Kamyon gitmiyor abi. Ya niye gitmiyorsun sen? Yeni bir kamyonsun. Ama kardeşim onun istihap hakkı 5 ton. 10 tonu kaldıramaz. Yani çocukların da kaldırabileceği yükler var. Buna anne baba ve öğretmen olarak dikkat etmemiz gerekir.
Evet.
Yani bu konuda gerçekten mükemmeliyetçi annelerin çocuklarına zavallı çocuklar desek abartmış olmayız yani. Çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor. Yaşama imkanı yok. Yani okula gidiyor, okuldan dönüyor, dershaneye gidiyor, dershanede gidiyor, kursa gidiyor. Dediğim gibi dindar ailelerde ekstradan yük yüklemek istiyoruz, güzellik olsun istiyoruz. Ama çok da yüklenmemek lazım. Yani biz şey miyiz, öyle miydik? Yok, her şeyi tadında bırakmak gerekiyor. Ama üzerinde durmamız gereken onun sevgisini, ilgisini yapmak. Yani işte Kur'an okumaya ilgi duydurmak, Kur'an okumayı sevdirmek, namazı sevdirmek vesaire önemli.
Yani kendi dese, anne baba ben Kur'an okumak istiyorum. Bu altyapıyı oluştursak, anne baba ben namaz kılmak istiyorum. Bu altyapıyı oluşturup, istek haline getirip, tabii ondan sonra da bizim destek vermemiz güzel olur.
Yöntem olarak da zevkle, evet, yapmak. Yani özellikle küçük çocukların oyunla algılaması gerekiyor. Şimdi anne babalar lise çocuğundan ümidini kesti. Ortaokuldaki çocuklardan da geçti. İlkokul. Onda da şüphelen okul öncesine hep yüklenmeye başladı. Ve okul öncesinde çocukların her şeyi kazanmasını istiyor. Onu öğretelim, bunu öğretelim. Ama çocukların kapasitesi var. Ve çocukları bu şekilde mükemmeliyetçi yetiştirmek isteyen anneler babalar bir süre sonra çocuktan nefret de ettirebiliyor, Allah korusun. Yani evet, kaş yapalım derken göz çıkarma ihtimali de, evet, var. Bu da tehlikeli.
Nefret et nasıldı? Müjdeleyin.
Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırınız,
müşteştirmeyiniz,
zorlaştırmayınız,
nefret
ettirmeyiniz, müşteleyiniz.
Yani okul öncesinde işi bitirelim derken çocuğun işini de bitirebiliriz.
Aynen, çok güzel şey yaptınız hocam, ifade ettiniz. İşini bitirebiliyoruz maalesef.
Evet, bu anne ve babaların çocuklarıyla münasebetlerini ebeveyn olarak eğitici vasıfları itibariyle münasebetlerinde denge sapmaları üzerinde konuşuyoruz. Mükemmeliyetçilik belki de çocuk için hocam en zararlı olan bir anne baba tutumu değil mi? Yani hakikaten iyi gibi görünse bile çocukta çocuğun yaşayamaması itibariyle kalıcı etkiler bırakabilir. Hocam bir de tam bunun zıttına aşırı serbest anne babalar var.
Onlar toplumumuzda biraz az gibi ama yine de var. Bu aşırı serbest anneler babalar da.
Ne demektir aşırı serbest?
Bilerek serbest bırakıyor. Yani çocuk doğruyu yanlışı kendisi bulsun. İşte bu biraz okuduklarından yazdıklarından etkilenerek özgürlükçülerin yaptığı bir hata. Bir de annesi babası baskıcı olmuş. O yüzden karışmak istemiyorlar.
Onlara bir tepki olarak.
Yani örneğin diyor ki anne, ben diyor gençliğimi, genç kızlığımı yaşayamadım. Annem bana o kadar karıştı ki keşke diyor çocukken, gençken bir kot pantolonu giyseydim diyor. Onun için diyor kızıma çok fazla karışmayacağım. Böyle yavaş yavaş aklı başında olsun diyor. Ama halbuki çocuk bir yerde kadar özgürlük istese bile bir yerde annesinin babasının müdahalesini, yol göstermesini istiyorlar. Ve ben bu öğrencilerle konuştuğum zaman böyle çok serbest anneler babaların çocuklarının böyle bu duyguları yaşadıklarını, eksiklikle hissettiklerini görüyorum.
Evet.
Şimdi bir de mesela baba da öyle diyor. İşte babam bana çok sıkıştırdı. Neredeyse ben dinden, imandan olacaktım. Çok fazla yapmayalım, sevdirelim. Yavaş yavaş olur bu işler diyor. Dolayısıyla bilerek çocuğuyla serbest bırak bu özgürlük. Çocuğun kendi kendini doğruyu bulmasını bekliyorlar. Bu yanlış bir anne baba tutumlarından birisi.
Öğrencilerimiz genelde şundan şikayet ediyorlar bu. Anne babanın çok ilgilenmesinden, bize hiç güvenmiyor, bizi dışarıya yalnız salmıyor, gece bırakmıyor. Ben de şunu diyorum, evladım, annen baban sana güveniyor. Ama dışarıda her türlü insan var. Onlara güvenmiyor, onun için seni dışarıya göndermiyor deyince
evet,
biraz akıllarına yatıyor.
Şimdi evet, mükemmeliyetçi anne babalar tabir yerindeyse evlerini hani bir kışlaya döndüren, aşırı disiplinli, her şey sistemde halinde yapmaya çalışan anne babalar, çocukluğunun gayet onun için meşru olan, günah bile yazılmayan, hatta yakışan da çocuğa, yaramazlıklarını çocuğa yaşatmayan bir tutum sergiliyorlar. Aşırı ya serbest bırakan anne babalar da bunun tam tersi. Dolayısıyla hep bir istikamet kayması yaşanıyor hocam.
Evet evet, kolay değil.
Hocam bir de şey var, genellikle şöyle problem var. Bunun tabii çeşitli tespitleri, sebepleri vardır muhakkak. Çocuklar da, küçük çocuklar bile olsa, hatta şu kadar ki benim 1,5 yaşında bir çocuğum var. Maşallah, onu bile fark ediyorum hocam. Özellikle gözlemliyorum bu anlatılanlar çerçevesinde. Onu da bile yakalıyorum. Artık bu insanla fıtrayı bir şey midir bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani mesela anneden herhangi bir şey geliyorsa çocuk babaya kaçıyor. Babadan bir baskı ya da başka bir şey ya da yüz bulduysa tam tersi de olabiliyor. Dolayısıyla anne ve babalar arasında, ikisinin arasındaki bir dengesizlik, bir tutarsızlık ya da ayrı bir anne baba tutumu. Birisi tamamen serbestken bir aşırı mükemmeliyetçi olabiliyor. Bu ikisini çocuk bocalayabiliyor. Biraz da isterseniz bunu, çünkü biraz yaygın olduğu kanaatindeyim. Bunun üzerinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde durabiliriz. Yani dengesiz ve tutarsız anne babalar da var toplumumuzda.
Tabii. Şimdi burada toplumumuzda gittikçe yaygınlaşan bu aşırı koruyuculuktan sonra dengesiz ve tutarsız anne baba tipleri. Ben bunları seminerlere katıldığım zaman Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, hatta Avrupa'daki bizim Türklerin olduğu ailelere soruyorum. Siz hangi anne baba tipine girersiniz diye, veya etrafınıza baktığınız zaman hangi anne baba tipi yaygın dediğim zaman genellikle aşırı koruyucuyla dengesiz tutarsız anneler babalar çıkıyorlar. Ben aynı soruyu şeye de soruyorum, mesela bizim üniversitedeki öğrencilerimize de soruyorum. Ve onların anneler babaları genelde dengeli ve tutarlı çıkıyor. Doğru söylüyorlar. Zaten ancak dengeli anne babaların, tutarlı anne babaların yerli yerinde seven, yerli yerinde sınır koyan anne babaların, düzenli çalışan anne çocukları üniversiteye girebiliyor. Şimdi bu dengesiz tutarsız aile tipleri, anne baba tutumları da bayağı yaygın. Bu şeye benziyor. Bir şehir düşünün ki kırmızı ışıkta bir gün duruluyor, bir gün geçiliyor gibi bir şey.
Evet.
Örneklendirelim. Bugün annenin keyfi yerinde. Çocuk geliyor, diyor ki anne bu salonda oynayabilir miyim? Tabii ki oynayabilirsin diyor. Ve çocuk oynuyor ve oraya kodluyor kafasına. Ha, salon oynanabilecek bir yermiş. Ve oynuyor ertesi gün. Ama bir sonraki gün misafir gelecek. Annesi bağırıyor, çağırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Kıracaksın, ortalığı batırdın, misafir gelecek. Allah Allah. Çocuk diyor ki ya bu salon iki gün önce oynanmasına müsaade edilen bir yerdi. Şimdi oynaması yasak olan bir yer. Bunun hangisi doğru diyor. Veya işte babaya geliyor çocuk akşam namazından sonra karanlıkta, işte kapının önüne çıkıp oynayabilir miyim diyor ya da arkadaşım yanına gidebilir miyim? Olur diyor. Ama çocuk da diyor ki demek ki akşamdan sonra dışarıda olmasında bir sakınca yok. Aradan bir hafta sonra geliyor. Çocuk gelmiyor. Eve biraz geç geliyor. Bu sefer baba bağırıyor. Ne o, nerede kaldın sen? Böyle başına buyruk, böyle şeyler olur mu? Çocuk diyor ki ya Allah Allah. Geçen hafta bu kural vardı. Şimdi bu kural var. Böyle dengesiz tutarsız neler var. Veya kızıyor mesela. Bir şey, çocuk bir hata yapıyor. Kızıyor. Bu sefer arkasından vicdan azabı tutuyor. Hemen gelip çocuğu kucaklıyor. Şimdi çocuk da anlayamıyor. Yani bu yaptığım doğru mu, yanlış mı? Yanlışsa niye tekrar beni kucakladı? Doğruysa niye bağırdı, niye azarladı diye çocuk ikilemde kalıyor.
Şunu kastetmiyoruz değil mi hocam? Yani şimdi her anne baba çocuk, yani olabilir. Yorulmuştur baba, gerilmiştir, başka bir şey olmuştur. Hata yapmıştır. Çocuğunu sonradan sevebilir. İlla ki kızdım diye ben bu kızgınlığımı sürdürmeyi kastetmiyoruz burada tabii ki.
Orada şöyle, o zaman ona çocuğa belirtin ederim, yani özür dilerim.
Evet.
Sinirlenmiştim. Sen suçun yoktu demesi lazım. Eğer o açıklamayı yapmazsa çocuk düz mantıkla düşünür. Ya ben suçlu idiysem şimdi niye o unuttuk da hemen kucakladı?
Evet.
Tamam mı? Yani yanlışını söyleyip kucaklayabiliriz ama şimdi bir aşırı tepki veriyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz ve arkasından kucaklıyoruz ağlayınca çocuk. Evet. Şimdi o zaman çocuk fark edemiyor, bu doğru mu yanlış mı? Yani çocuk bu toplumsal kuralları veya nerede ne yapacağını bilerek dünyaya gelmiyor ki.
Veya ağlayınca, sarılınca, o zaman sarılmanın ilk işareti ağlamaktır. Her işi ağlayarak da yaptırabilir.
Mesela evet.
Evet, aynen, aynen. Bu çok yaygın olan bir şey. Ben şu örnekleri veriyorum. İki çocuktan birisi balkonda, birisi bahçedeydi. Bahçedeki çocuk dedi ki gel aşağıya oynayalım. Annem salmıyor dedi. Annen salmıyor mu? O zaman ağladın mı dedi.
Allah Allah.
Şimdi çocuklar ağlamayı, silahını çok rahat kullanabilirler.
Hocam çocuklar böyle korkunç gözlemciler hakikaten.
Kesinlikle.
Değil mi? Evet, yani böyle.
Canım bizim küçük halimiz işte yani. Biz nasıl şu an kafamız çalışıyorsa onlarla biraz çalışıyor.
Siz biraz önceki örneği unutmayın da onu da yorumlayacağım ben. Yani anne
tamam.
Babanın.
Şimdi bir ara verelim isterseniz ondan sonra bu örnek üzerine devam edelim.
Peki bu örnek, bu konu önemli.
Kalmasın.
Bu dengesiz tutarsızlık.
Annelerin annesi. Akşam eve gelince babam bana at olur. Üzerine binince sevincim 10 kat olur. Babamın omuzunda dünyaları gezerim. Mutluluk denizinde balık gibi yüzerim. Hem güzel hem de tatlı bir de canım ablam var. Kimse şanslı olamaz dünyada benim kadar. Getirip bana verir en güzel oyuncağı. Böylece aramızda güçlenir sevgi bağı. Ne zaman anne desem bakarım ki yanımda. Onun sıcak sevgisi her gün artar canımda. Konuştukça ısıtır yuvamızı gül sesi. Seni çok seviyorum annelerin annesi.
Hocam kendi annenize mi yazdınız bunu?
Bütün anneler bütün böyle. Anneler. Bizim annemiz de böyleydi. Evet. Allah rahmet eylesin ama bütün anneler böyle. Evet. Buyurun.
Evet değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Zeki Aydın hocamızla anne baba tutumlarını konuşuyoruz. Şunu söyleme ihtiyacı hissettim ben. Yani burada tabii özetle belli şeyler anlatılıyor ama bunlar bizim hayatımız açısından, her anne baba açısından kritik ve çok önemli şeyler. Dolayısıyla bu programlar elbette yeterli gelmeyebilir. Onun için bu alanda yazılan, işte hocamızın Ailede Ahlak Eğitimi kitabı, Timahş yayınlarından çıkan, yine Ailede Din Eğitimi kitabı, yine Timahş yayınlarından çıkan bu tür kitaplar, yani anne ve babalar çocukları için her türlü fedakarlığa katlanıyorlar. Dolayısıyla bir iki kitap okuması da onlar için fedakarlıktan bile sayılmaz. Ya da bu fedakarlığa da çok rahatlıkla katlanabilirler. Bunu söyleyelim. Bir de bu konu önemli bir konu olduğu için aklımıza belli sorular da takılabilir. Bunun için değerli dinleyenlerimiz, bir mail adresimiz var. cocukkalbi@erkamradyo.com adresine sorularınız olabilir. Hocamız birkaç hafta daha burada inşallah. Bazı teklifleriniz, tavsiyeleriniz, tenkitleriniz olabilir. Bunları bu mail adresine cocukkalbi@erkamradyo.com adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca Beslami Hocam da bize dedi ki dinleyicilerimiz sorular gönderecekler ya da mail gönderecekler. Bir ay boyunca tabiri yerindeyse kumbara biriksin. Ondan sonra kurayla bir çocuğumuza bizim bahçe abonesi yapalım bir çocuğum dedi.
Evet, güzel
biz
olur.
De hay hay dedik hocam.
Demin siz fedakarlık yapın dediniz ya annelere, evet. Okuyun falan.
Biz de fedakarlık.
Yani programcı olarak biz de evet. Fedakarlık değil kardeşlerimize, hediyemiz kardeşim. Olsun. Bir ay boyunca bize gelen tenkit, teklif ve takdir mesajlarını bir araya toplayacağız. Bir kura çekip bir kardeşimizi bizim bahçe dergimize abone yapacağız inşallah.
Evet. Hocam dengesiz ve tutarsız anne baba tutumunda kalmış idik.
Evet, anne babalara çocukların bu ağlama tuzağı ya da ağlama silahını nasıl yöneteceklerine dair örnekler veriyorduk. Benim bizzat şahit olduğum bir iki olay var. Şöyle paylaşmak istiyorum. Ailecek beraber oturuyorduk. Çocuk geldi, benim elimde bir şey vardı, onu almak istedi. Ben de vermedim. Çocuk biraz sızlanmaya başladı falan. Vermeyince çocuk sesini yükseltti, yere yatmaya başladı falan. Ondan sonra babaya işaret ettim, almam dedim. Ondan sonra en son dayanamadı ve aldı kucağına çocuğu. Şimdi yine benzer bir olay. Yine böylece oturuyoruz. Çocuk geldi, babasından para istedi bakkala gitmek için. Babası olmaz dedi. Çocuk mızlandı falan. Olmaz dedim işte falan. Bu sefer çocuk sesini çıkardı. Yine tamam başımdan gitti olmaz diyorum dedi. Bu sefer çocuk bağırmaya başladı. Yerle yattı, yuvarlandı. En son parayı çıkardı. Lanet olsun yine dediğini yaptırdın dedi. Parayı verdi. Şimdi çocuk neyi öğrenmiş oldu? Evet, her şeyin bir bedeli vardır. Bazıları azıcık sızlanmakla olur. Bazıları yere yatıp yuvarlanırsan.
Evet.
Elde edebileceğin şeyler, ağlama silahını iyi kullanmak lazım. Ha, bu kadar zalim olalım, çocuğun ağlamasından etkilenmeyelim anlamına gelmiyor ama bunu bir silah olarak kullanmasına izin vermeyelim.
Zaten anne baba bunu fark eder, tespit eder çocuğun değil
edemiyor,
mi hocam?
Edemiyor.
Edemiyor mu?
Edemiyor maalesef. Yani ağlamasına direkt dayanamıyor. İstemediği halde işte kola alabiliyor, istemediği halde bir şeyler alabiliyor, istemediği yere gidebiliyor, istemediği hareketleri yaptırabiliyor maalesef. Şimdi burada anne babanın birlikte hareket etmesi de ayrı bir olay dengesizlik konusunda. Evet. Birisi bir tarafa çekiyor, birisi bir tarafa çekiyor. O da ayrı bir sorun. Belki onu ileride de anne babanın birlikte hareket etmesi şeklinde de söyleyebiliriz. Dengesiz anne baba tutumunda gerçekten anneler babalar çok maalesef şu anda çok yaptıkları bir tutum. Niye? Çocuklara mesela bir bağırıyor, bir seviyor, bir yasak koyuyor, bir serbest koyuyor ve çocuk bunun hangisinin doğru olduğunu öğrenemiyor. Bu bakımdan kararlı olmak ve dengeli tutarlı olmak önemli diyoruz. Bu dengesiz anne baba tutumundan kaçınmak gerektiğini söylüyoruz.
Evet hocam. Hocam peki bu anne baba...
Bir de siz evet. Bir şey örnek vermiştiniz ya. Şimdi anne bir taraftan, baba bir taraftan bazen çocuklar delmeye çalışıyor dedik ya. Şimdi bazen bu bilerek bu esnekliği verebiliriz.
Mesela?
Yani şimdi bazen bazı ailelerde anne otorite oluyor, bazen de baba otorite oluyor çocuklara karşı. Şimdi burada çocuğun bazen nefes alması için bir taraf fedakarlık yapabilir. Azıcık bir nefes aldırsın. Ama işte annene göstermeyelim, babana göstermeyelim şeklinde dengesizlik, tutarsızlık olmamalı.
Yani şöyle, çocuk evet, zaman zaman sıkıştığı zamanlarda bile, doğru bile olsa, yanlış bile olsa, kendisini annesinin ya da babasının kucak açtığını bilebilmesi anlamı, değil mi hocam?
O anlamda evet, ama kesin bir yanlış varsa mesela, orada her iki tarafta şeyi vermemeli, ama bu katı olup da hiç esnetmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bazen böyle katı olacağız, kesin kurallı olacağız diye çocuğa her ikisi de böyle duvar gibi durup çocuğu ezebiliyorlar.
Evet.
O olmasını istiyoruz biz.
Aslında o konuda dedeler ve neneler güzel olur, ama şimdi dedeli neneli evler kalmadığı için.
Şimdi tabii o da bir ayrı sorun oluyor hocam ya. Eskiden tabii anne, bilmiyorum programın başında bahsettik mi, bu da çok önemli bir değişim, sosyal bir değişim. Şimdi eskiden çocuk eğitiminin şeyini büyük anneler, büyük babalar yapardı evde. Çocuğun kendi anne babaları çocuğa sadece bakarlardı. Çocuğun ihtiyaçlarını giderlerdi, ama eğitimini büyük anneler, büyük babalar yapardı. Bu aslında çocuk eğitim bakımından çok faydalı bir uygulamaydı. Şöyle, zaten çok çocuk oluyor, 3-5 çocukları oluyor herkesin. Anne baba çocuğunun bakımını sağlıyor, eğitimine karışmıyor. Ama gözünün önünde kendi çocukları nasıl yetiştirdiğini bizzat görüyor. Ve o tecrübeyi torunlarına aktarıyordu. Şimdi kendisi çocuk gibi olmuş, çocuk gibi yetişmiş. Bir de gözünün önünde nasıl çocuk yetiştirilmiş onu görmemiş. Kendisi çocuk gibi anne babalar. Çocuk ağlıyor, annesi de başlıyor ağlamaya. Veya çocuk biraz sancılanınca anne baba ne yapacağını şaşırıyor. İşte hemen doktora gidiyor, bilmem ne yapıyor.
Antibiyotik alıyor.
Antibiyotik alıyor vesaire, ya da İşte en ufak bir çocuk direndiği zaman ne yaptık, ne ettik falan diye şaşırıyorlar. O bakımdan eskiden bir denge vardı. Şimdi büyük anneler babalar da bazen disiplini bozuyorlar hocam.
Yani.
Şu anda o da var yani, yufka yürekli olup diyelim ki anne babanın bir disiplin koymaya çalışıyor.
Ha, nefes alma dedik ya. Nefes alacağı zaman onların yanına gidebilir. O
alabilir
bapta.
Ama şeyi bozmaması tabii kaydıyla. Çünkü ben bir kural bozmaya, şey yapmaya çalışıyorum. Onu bozulmasınlar. Ya yani bazen iyi niyetli komşu da bunu yapabiliyor. Şimdi diyelim ki ben çocuğu saat 9.30'da yatırmaya alıştırmışım. Dedesi diyor bugün de yatmayı versin falan filan, böyle deldiriyor. En sık böyle toplumumuzda yapılan yanlışlardan bir tanesi de bu bayramlarda veya misafirliklerde olur. Şöyle, biz çocuğu tembelliyoruz. Bak, misafirliğe gidiyorsun, orada sana şeker tuttukları zaman bir tane al. Şimdi çocuk da tabii bunu uyguluyor, gidiyor. Ev sahibi diyor ki al al, bir daha al. Şimdi çocuk annesine babasına bakıyor, orada alma diye işaret yapıyor. Ev sahibi al al diyor. Şimdi çocuk ikileme düşüyor ya. Yani bunlar annemden babamdan daha mı çok seviyor?
Bu ikilemleri açıklamamız lazım o zaman çocuğa. Evladım, normalde bir tane almak lazım ama ev sahibi cömerttir, cömertliğini göstermek için, sizi sevdiği için daha fazla veriyor gibi bir açıklama.
Şimdi hocam doğru, belki biraz daha 8-9 yaşından sonra açıklayabilirsiniz, evet, ama bir 4-5 yaşındaki çocuğa doğru açıklayamazsın, açıklayamazsın biliyor. Yani tabirimizi mazur görün, lüzumsuzluk yapıyorlar yani bazen ev sahipleri. Yani ben bir disiplin koymuşum, o disiplini bozma kardeşim. Sen ikram edeceksen başka türlü ikram et, ama üstelik çocuk şekeri çok sever. Şeker zararlı da olabilir. Diyelim ki ben o yüzden de bir şaka şey koymuşumdur.
Veya bir defa söylemesi lazım, ısrar etme yerine.
Yani
birden fazla alabilirsin. İlla al al al cebine koyuyor falan. Yani iyi niyet de her zaman iyi sonuç vermiyor.
Tabii.
Hocamın dediğine göre.
Tabii.
Hocam şimdi ben şey de var. Yani bunlar şüphesiz ki hatalardır ifade ettiğiniz gibi, ama hakikaten şu an baktığınızda siz az önce anlatırken aklıma şey geldi. Ninelerden, dedelerden bahsederken Osmanlı medeniyetinde yani şöyle bir aile yapısı düşünebiliyor musunuz? Kapının tokmağı var.
Evet.
Bir küçük tokmak var, bir büyük tokmak var. Küçük tokmak çalınınca bilin ki kadın geldi eve. Büyük tokmak çalınınca evet, bilin ki erkek geldi. Ya da hasta varsa bir gül dikiyorlar. Bu tip şeyler var. Bahçe çiçek şey yapıyorlar. Burada hasta var diye çocuklar orada oynamıyorlar. Yani şimdi böyle bir atmosferde yetişen, böyle bir evde yetişen, böyle bir kültürü alan bir çocukla şu an internet, televizyon ya da sokaklar, okullar, kültür arasında bu kültürde yetişen çocukların gerçekten bir bahtsızlık tarafı da var. Yani kesinlikle. Bunlar şüphesiz ki anne baba tutumları doğru. Yani bunlar yapılmaması, sakınılması lazım ama şu an sanki hocam çok daha böyle facialar var yani. Çocuklar...
Tabii şimdi şöyle.
Mesela şöyle bir şey sormak isterim size. Bu işin tam bir ehliyet sahibi bir insan olarak. Yani sizce bugün anne babalar için çocuk eğitimi açısından en temel şey nedir? Sorun nedir? Neyi aşmak? Yani bu aşamayabilirsin ama tespit açısından söylüyorum. Anne baba en çok zor durumda bırakan şey nedir yani?
Şimdi bu dengeli disiplin kuramamalar aslında tam üzerinde olduğumuz konu. Yine çocuğun arkadaşlık olmalı. Ben bir sosyal şeyi vurguladım. Şimdi eskiden büyük aile vardı. Kendi içerisinde bir tutarlılığı vardı. Bir sorun yoktu yani. Varsa da başka sorunlar vardı ama çocuk eğitimi bakımından en azından sorun yoktu. Tekrar edelim. Genç anne baba çocuğun bakımını yapardı. Annesinin babasının yani büyüklerin yanında çocuğu sevemezdi bile. Değil disiplinine karışacak. Eğitimini büyük anneler, büyük babalar yapardı. Kendi içinde tutarlıydı. Ve genç anneler, babalar kendi çocuklarının nasıl yetiştirildiğini bizzat görürlerdi. Bu tecrübelerini çocuklarına, torunlarına yansıtırdı.
Şimdi bu böyle bir gelenek oluşmuş.
Çok güzel yani, bir tane otorite vardı. Ama şimdi bu aynı evde yaşıyorlarsa da oluyor, yaşamıyorlarsa daha çok oluyor. Şimdi böyle olunca evin reisi kim olacak yani çocuk bakımından?
Evet.
Şimdi anne baba mı olacak, dede torun mu, işte orada da dengesizlikler yaşanabiliyor. Yani
keşke o dengesizlik yaşansa da evde dede nina olsaydı da. Hayır. Kalmadı hocam, korkma.
Bakın kalmadı. Olsa, bir daha tekrar ediyorum. Olsa veya olsun isterim ben. Ve büyük anne büyük baba eğitsin ona. Ama evet. Şimdi o olmayıp da şu anda böyle karman çorman olunca bu çocuk da evet. Gerçekten dengesizlik yapıyor. Yani bunda şunu söyleyeceğiz. Yani bir tane şey olsun. Ya anne baba karışsın ya büyük anne, ama bir tane ya da en azından anlatsın. Bazen dedeler neler çok yufka yüreklilik yapıp disiplini
evet, yani
bozabiliyorlar.
Onu hocam şöyle bir şey de var. Bunu çok rahat tespit edebiliyoruz. Bu asırda özellikle son 50 yıldan beri korkunç bir şekilde bir kuşak çatışma bolluğu var. Yani eskilerde dedeler neler, hani sizler daha iyi bilirsiniz. Ama tahmin edebildiğim kadarıyla hayat biraz daha yavaş ve çok fazla değişme yok. Yani halkın içinde yok. Şu an çok fazla değişme olduğundan dolayı, her şey çok hareketli olduğundan dolayı kuşak çatışmaları çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Yani bugün benim annem ya da anneannem, babaannem, dedem yani cep telefonu kullanmazlar. Şimdi biz neler kullanıyoruz ya da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz neler kullanıyorlar? Bunları benimsemek evet. Dair bir mesele. Dolayısıyla anneler ile nineler arasında da belli bir kuşak çatışması yaşanıyor. Çünkü bir anne baba mesela üniversite okumuş, belli bir bilince sahip. İnternet kullanıyor, televizyon kullanıyor vesaire, teknolojiye aşina. Nine böyle değil. O kendisine gördüyse onu aktarmak istiyor. Bu sefer kendi aralarında bir çatışma olabiliyor. Hem kendileri açısından huzursuzluk, hem de çocuklar açısından bir tutarsızlık örneği teşkil etmiş oluyor. Ben bir hocam şunu sormak istiyorum.
Evet.
Şimdi biz kendi aramızda konuşuyoruz ama şöyle anne babalar da var. Hey gidi hey, biz eskiden şöyleydik, siz şimdi nasılsınız? Yani bu çocuklara mesela böyle bir tutum sergilenmeli mi?
Bu tavırla söylendiği zaman çok aksi tesir ediyor. Bizim zamanımızda falan filan.
Evet, bizim zamanımızda
başlayan. Ama bunu bir gırgır anlamında ya da böyle bir uygun bir ortamda, alıcılarını açtığı vaziyette, çocukların dinlediği bir ortamda mukayese açısından, nimetleri takdir açısından söylenebilir. Yani nimetleri güzel bir şekilde hatırlatmakta var. Yani ama bunu bir başa kakıcısı olarak işte siz saygısızsınız falan filan. O kuşak çatışmasında belki konuşacağız bunları.
Evet.
O şekilde yani suçlayıcı anlamında yaptığınız zaman o tam tersi oluyor. Aksi tesir yapıyor.
Yani belki de mesela diyelim ki eskiden ya da annelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz zamanında çok böyle saygılı. Hani ben de çocukluğumda bile hatırlıyorum, bayramlar başkaydı yani. Ben çok da 28 yaşındayım, çok da geçmedi ama hızlı bir değişim var. Şimdi insan bunları mesela hayırla, biraz da hüzünle yad etmesi. Çünkü iyi olan bir şey zayıflamış, yozlaşmış. Bununla hayatın için olan bir gelişmeye tepki göstermek arasında bir fark olmalı. Yani şimdi artık internet var vesaire şeyler var. Şimdi o zaman yoksa yani buradaki çocukların problemi. Ama o zaman saygı varmış, şimdi saygı yitmiş. Buna elbette insan böyle biraz da şikayet ederek niye böylesiniz, biz böyle değildik gibi söylemekte herhalde bir mahsur yoktur.
Tabii yani alıcıya açtığı zaman bir de nasıl öğrettiğimize de bağlı bir şey. Yani biz saygıyı nasıl öğretirsek çocuk öyle yapıyor. Tam tersi şimdi dedik ya çocuk merkezli, aşırı koruyucu bir anne babalar çocuklara hiç karışmıyorlar. Dolayısıyla o dengesiz, çok son derece disiplinli, saygılı dediğimiz çocuk tipi yerine şimdi tersi de oldu. Hiç çocuğu peki yapmıyor, hocam, yatıyor, kalkıyor, sarsın diye.
Buyur hocam.
Dolayısıyla şimdi bir kutuptan bir kutuba geçtik.
Yani bu eski bayramlar konusunda bana öyle geliyor ki biz oradaki çocukluğumuzu da üzüyoruz bakın. Şöyle bir tespitte bulunabilir miyiz? Bugünün çocukları da 20 yıl sonra sayın hocam, ah o eski bayramlar diyecekler mi demeyecekler mi?
Şimdi hocam kuşak çatışmasına gelmiş olduk böylece aslında. Yani
ama gelmeyelim, benim sorularım var. Evet. Haftaya bırakalım hocam onu istersen, evet. Ama siz söyle tabii, cevaplayın.
Şimdi şöyle, bu kuşak çatışması doğal. 1000 yıl önce yazılan kitapta da diyordu ki ya bu gençlerden adam olmaz.
Evet, ne olacak?
Yani bize de diyorlardı baba sizden adam olacak mı? Olduk. Şimdi biz diyoruz. Böyle bir kuşak çatışmasına almaması lazım. Yetişkinler düşmemesi lazım. Şimdi genel olarak yetişkinler, yaşlılar gençleri sorumsuzlukla vesaire suçlarlar. Gençler de işte ileriye açık değil, aktif değil, böyle her şeye engel olan tip gibi görürler. Ama bu doğal her dönemde yaşanan yanında bir de günümüzün getirdiği, biraz önce Akif Bey'in verdiği örneklerde olduğu gibi müthiş bir değişim var. O kadar hızlı ki, o kadar hızlı ki, yani çok basit bir örnekle anlatayım. Derste dedim ki bizim üniversite öğrencilerine, şimdi siz üniversitedesiniz, kendi ortaokuldaki halinizi düşünün, bir de şimdiki ortaokuldaki çocukları düşünün. Aranda ne fark var? Oo hocam dediler, ne fark var? Sayın dedim, böyle saydılar falan. Dedim ki siz böyle derseniz, ki arada bir 5-6 yıl geçmiş, fazla değil.
Evet.
5-6 yıl geçmiş, ben ne demem lazım dedim yani. Gerçekten büyük. Ya sadece böyle araç şeyler değil, anlayışlar da değişiyor.
Hocam ilk tasavvuf klasikleri, ilk diyorlar ki artık günümüzde tasavvuf bozuldu diyorlar. Yani demek ki bu bahsettiğimiz kaç, daha 1000 yıllar olmamış.
Evet,
neticede
evet.
Bunlar dediğiniz gibi yaşanıyor. Hocam şunu da sormak isterim, sonra Beslenme Hocam biraz söz alsın. Mesela bu hani ilgisiz ya da aşırı koruyucu anne baba tutumuna girer mi? Ya da burada doğru tutum ne olmalıdır? Örneğin bir kız var, ergen oldu artık, ortaokula gidiyor, artık sivilcelenmeye başladı. Kızın doğal olarak kapanması gerekiyor dinimizce. Şöyle bir tutuma şahit olmuştum. Yani arkadaşları açık, anne baba kızın kapanmasını istiyor. Buna nasıl bir tutum sergileyecek? Yani kızım kapanman gerekiyor mu diyecek, yoksa arkadaşları arasında mesela kendini kötü hisseder, yabancı hisseder, bu kaygılara girecek mi? Ne yapmak lazım bu durumda?
Çok kritik bir dönem. Gerçekten çok zor bir soru. Zaman zaman birçok ailelerin yaşadığını görüyoruz. Çocuk ister istemez etkileniyor. Bunun iki uzun zamanlı çözümü var. Bir defa çocuk önceden hazırlanmalı. Namaz konusunda ve böyle örtünme gibi konularda çocuk işte şu yaşlarda örtüneceksin, bu yaşta, yani bu ergenliği beklememek gerekiyor. Daha önce yani 12-13 yaşlarında, ama diyelim ki yaptı, şu çocuğun kafasına vurma, ergenliğe eriştiğin anda kesin olarak başın örtülecek. Bu da en fazla 15 yaş diye bu bir defa fikren sürekli altyapısı verilecek. İki, ortam, arkadaş. Çocuklar arkadaşlarından çok etkileniyor.
Evet.
Ayıplanma korkusu, dışlanma korkusunu çok yaşıyorlar. Diyelim ki aksilik oldu. Bütün bunları hazırlamamıza rağmen ya da tam hazırlayamadık, böyle bir durum oldu. Tamamen zorlamayla kızı kapatırsak aksi tesir yapabilir.
Kesinlikle yapardı zaten.
Ya duygusal sömürü yapacağız. Anneler babalar olarak bir defa çok üzüldüğümüzü ona hissettireceğiz. Örtülmesini beklediğimizi yapacağız. Arkadaş ortamı oluşturmaya çalışacağız. Okul ortamı oluşturmaya çalışacağız. Ama buna rağmen çocuk inatlaşıyorsa orada biraz zamana bırakıp beklemek gerekiyor. Tamam, başörtüsü temel dini şeylerden birisi. Ama çocuğun zorla başını örtüp ama dinden iyice soğutmayla karşı karşıya getirebiliriz. Namazdan soğuyabilir vesaire olabilir. En azından mesela namazını terk etmiyorsa, namazında taviz vermiyorsa, başörtüsünü bu anlamda belki biraz daha yumuşak bir geçişle bekleyebiliriz.
Hocam özellikle arkadaşları tarafından çocukların suçlanması inanılmaz bir nasıl travmalara. Ben mesela ortaokul ve lise hocam maçımda okudum. Biz son giren öğrencilerdik. Ondan sonra bir daha ortaokullar kapandı. Hiç unutmuyorum. Hala benim kulaklarımda çınlar durur. Bando takımındayız işte. Bayramlarda falan geçiş yapıyoruz. Bizi geçerken işte trompetlere vururlardı bizim sesimiz çıkmasın diye. İşte imam hatipler abdest aldınız mı lan derlerdi. Besmele çektiniz mi derlerdi. Ve biz böyle boynumuzu öyle bükerdik ki. Hiç unutmuyorum. Boynumuzu öyle bükerdik. Öyle geçerdik. Çünkü sanki hani öz vatanında garipsin, öz yurdunda parya var ya. Bu psikoloji içerisinde ben çok ezik olduğumu, ezildiğimizi hissederdik. Dolayısıyla bir çocuk arkadaşları tarafından böyle aşağılansa, dalga geçse başörtüsü yüzünden, bir de anne baba bunun yanında baskı yapsa çocukta ciddi travmalara sebep olur zannediyorum.
Oluyor. Değil mi? Oluyor. Ve onlara çok rastlıyoruz. İşte dediğim gibi önceden yapması gerekiyor. Bazen yaptığı halde de çevrenin etkisinden kurtaramıyor. İyi bir çevre kurmak çok önemli bir şey.
Evet.
İyi bir arkadaş çevresi kurmak, iyi bir mahalle, komşu çevresi bulmak çok önemli. Çocuğu siz ne yaparsanız yapın, çocuk etkileniyor, dışlanıyor. Yani ben kendi çocuğumda, kendi kızımda da gördüm. Bayağı zorlandı. Etrafımızda da görüyoruz. Nitekim bazı öğrencilerde görüyoruz. Fırsatını bulduğu anda çok daha kötü açılıyor, saçılıyor. Dolayısıyla eğer artık 15 yaşına geldi ve çocuk ısrarla ve aşırı bir şekilde direniyorsa, sadece duygusal sömürü yapmak ve iyi bir arkadaş çevresi kurmaktan başka yapacak bir şey kalmamış oluyor. Hiç olmaz orada bir adım taviz verip ama tamamen dinden imandan yapmamak lazım.
Evet hocam, Beslan hocam siz 3 tane kız mı yetiştirdiniz?
Evet elhamdülillah.
Şimdi bir 5 dakikamız var. 3 kızın tecrübesini sizden alalım sonra programı sonlandıralım isterseniz.
Hayatımızda şöyle uyguladık. Ben özel bir eğitim vermedim çocuklarıma. Biraz önce senin çekingen dediğin İmam Hatip'e gönderdim çocuklarımı. Oradan mezun oldular. Diğerini de ailede haliyle eğittik. Yani en son küçük kızım şu an tıp fakültesinde okuyor. O ne zaman başını örttü, ne yaptı bilmiyorum. Kendi kendine hiçbir şey örtlemedik. Örttü başını, namazına başladı. Çok önceden, şimdi değil yani.
Evet.
Efendim, biz de kendi kendine oldu. Allah lütfetti. Ben fakir ümmetin çocukları için çalıştım hep ömrüm boyunca. Allah da çocuklarımıza sahip çıktı.
Evet, siz ümmetin çocukları.
Eşim de Kur'an kursu öğretmeniydi. Kız Kur'an kursu öğretmeni. Evde işte namaz kılınıyor. Herkes örtülü falan. Bakıyorum çocuklar kendi kendine örtünmüş. Kendi kendine namaza başlamış. Yani haliyle eğittik. Hiç zorlama olmadı.
Evet.
İçimden de niye bunlar başını örtmedi? Niye namaza başladı demediğime göre her şey vaktinde olmuş demek.
Hocam ki. Çevre nasıldı? Çevre çok önemli.
İşte İmam Hatip'de okuyorlar. Osmaniye'deyiz.
İşte, o çevre çok önemli hocam. Çevre çok önemli.
Hatta çocuklar tıp fakültesini kazandılar. İstanbul'a gelince bize şunu dediler. Anne baba siz bizi bir fanusta yetiştirmişsiniz. Hayat böyle değilmiş İstanbul'u görünce.
Evet.
Hayat çok farklıymış dediler.
Hocam bir de şey var. Ben şöyle düşünüyorum. Mehmet Zeki hocam. Şimdi bazı insanlar gerçekten kendileri, hani bunlar aslında Bestami Hoca'nın gıyabına söylemek lazım ama ümmetin çocuklarına vakfettiği zaman Allah da onun çocuğuna vekil oluyor. Biraz böyle bir durum var. Çünkü biz geçen hafta Bestami Hoca'mız şeydeydi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeydi. Hocam kaç? 1500 tane hemen hemen çocuğa.
Yani 2 gün üst.
Peygamberimizi anlattı. Pazarında. Dün de Bafra'daydı 2 gündür. Evet. 10 program mı hocam yaptınız?
Yani 2 günde 10 program yaptık. 1500 kişiye de orada ulaştık. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü davet etmişti. Gece 1'de geldim eve.
Ondan sonra kızlara tabii demezsiniz.
Şimdi maşallah hocam, ben buradaki pazar günü programa siz gitmişsiniz. Son kısmına yetiştim. Arkadaşlarım bir kısmını takip ettim. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Ben sitelerimde de Facebook'ta da davet etmiştim arkadaşlara. Yetişemedim. Çok güzel program yapıyorsunuz. Fakat şimdi beynel havfü ve reca, korkuyla ümit arasında olmak olduğu gibi, şimdi ben işte kendimi ümmeti Muhammed'e adadım. Çocuklarımı Allah korur, bazen olmuyor. Yani gereğini de yapmak gerekiyor.
Dünyadan da nasibini unutma. Buyurun.
Yani bizim çocuklarımız ümmetin bir ferdi.
Yani evet. Şimdi hocamın şartları, şimdi çevre şartları, anneden etkileniyor, babadan etkileniyor, arkadaşlardan etkileniyor. Doğal olarak konuşuluyor böyle ama Eğer bu olmazsa anne baba koruyamıyor. Yani zaman Doğru. zaman evladıyla imtihan olan çok iyi şeyler var.
Evet.
Allah çok Allah şeyler var.
Allah bizleri...
Dolayısıyla çocukları ihmal etmemek gerekiyor.
Allah bizleri çocuklarımızı imtihan etmesin diyoruz. Bu dua ile değerli dinleyenlerimiz bu haftaki programımızı sonlandırıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.